Merhaba herkese, ben Çetin Cem Yılmaz, Çekme Kasete. Hoş geldiniz Farklı Kaydette. Çekme Kaset'in yeni bölümünde biraz müzik, biraz sinema, biraz televizyon falan konuşup yine popüler kültürün nabzını tutmaya çalışacağım. Önce güzel bir haberle başlayalım. Rage Against the Machine, efsane kelimesini kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Efsane Amerikalı topluluk 2011'den bu yana ilk konserlerini vermek üzere toplanıyor. 2020 yılında Coachella'da headliner olarak çalacaklar. Çok büyük olay. Özellikle Coachella son yıllarda hiç rock grupları çıkmıyordu. Hani bayağı da etkileri azalmıştı falan filan. Rage Against the Machine'in reunion turnesiyle, mini turne diyelim, Coachella'da çalacak olması zaten başlı başına büyük olay. Rage Against the Machine'in tekrar toparlanıyor olması da büyük bir olay. 1990'ların en kilit gruplarından bir tanesiydi. Aslında sadece 3 stüdyo albümleri, bir tane de cover albümleri var. Son albümleri Renegades de 2000 yılında çıkmıştı. Daha sonra biraz bilirsiniz işte. Zack de la Rocha gruptan ayrıldı. Chris Cornell'la beraber kalan üyelerin Audio Slave isimli bir projesi olduğu falan filan. Tom Morello 90'larda müziğe girmiş en yetenekli müzisyenlerden bir tanesi. En özgün soundu, kendine has bir tınısı, soundu, tuşesi olan, hem 1970'lerin Jimmy Page havasını taşıyıp aynı zamanda da işte gitar pedallarıyla falan filan çok özgün seslere ulaşabilen, gitardaki son yenilik getiren insanlardan bir tanesiydi zaten. Zack de la Rocha da çok olağanüstü bir frontmendi. Onların kimyası gerçekten özel bir kimyaydı. Amerika'da tüm zamanların en sert muhalif gruplarından bir tanesiydi Rage Against the Machine ve özlendiler açıkçası oldukça. Bazı projeler için, arada tek tük konserler için falan filan bir araya gelmişlikleri oldu bu 2000'den sonraki dönemde, ama 2011'den sonra hiçbir arada çalmadılar. En son 2009 yılında Killing in the Name of'u Noel bir numarası yapmak için bir online kampanya başlamıştı, hatırlarsınız belki bunu. İngiltere'de ve Amerika'da Noel bir numarası olmak önemlidir. Neden bilmiyorum ama işte o Noel'e birinci sırada girerek en çok satan, haftanın en çok satan şarkısı olmak önemlidir işte bir şekilde. 2009 yılında da hadi gelin bu Noel'de Killing in the Name of'u bir numarada görelim diye bir kampanya oluşmuştu ve bunu başardılar aslında İngiliz müzik severler. Bunun şerefine Rage Against the Machine'de İngiltere'de bir konser verdi. Ondan birkaç sene sonra da son konserlerini verdiler. Şimdi tam 2020 Amerika'da seçim yılı. Oldukça enteresan olacak. Coachella dışında da bir 4-5 konserlik bir programları daha var. Keşke buralara da gelseler. Toronto'ya da uğrasalar diye bir turne uzatsa falan diye bir hafif bir ellerimi ovuşturmaya başladım. Geçmişte belki hatırlarsınız. Yani çoğunuzun hatırladığını zannediyorum ama eminim hatırlayanlar da çıkacaktır. Rage Against the Machine Ortaköy'de konser versin diye bir kampanya vardı. Neden ve nasıl çıkmıştı, onun esprisi neydi gerçekten bilmiyorum ama şimdi ben de acaba bunu Rage Against the Machine Scarborough'da konser versin diye revize etsem mi diye düşünmüyor değilim. Etkileyici bir adım açıkçası Rage Against the Machine'in yeniden toparlaması. Genelde reunion olayları böyle çok çok heyecanlandırmıyor beni. Çoğu zaman ben bitmiş şeylerin yerinde kalması gerektiğini düşünenlerden, ama Rage Against the Machine için bir istisna yapabilirim. Çünkü her zaman canlı izlemeyi çok hayal ettiğim gruplardan bir tanesi ve hem Tom Morello'yu hem Zack de la Rocha'yı aynı sahnede izlemek çok büyük bir özel bir deneyim olurdu açıkçası. Şimdi pek çok grup için işte bir araya tekrar gelecekler mi falan filan şeyi oluyor. Biraz o işler gazı kaçmış kola olabiliyor ya da işte hani 25 yıl önce severek dinlediğimiz bir grup hala sahnede aynı etkiyi vermeyebiliyor. Ama işte bazı grupları da insan görmek istiyor, yani bu da bir gerçek. Bakalım, eğer turneye dönüşmese bile bir şekilde Coachella performanslarını zaten işte stream'den falan filan izleyebileceğiz. Dolayısıyla bu bile güzel bir gelişme. Coachella demişken buradan biraz belki Kanye West'e bağlayabiliriz. Kanye West yeni albümü Jesus Is King'i önceki hafta yayınladı. İlgilisi zaten çoktan dinlemiştir. Coachella'dan nereden bağladınız dersiniz. Kanye West bildiğiniz gibi Born again Christian, yani belli bir yaştan sonra dine dönen insanlar için kullanılan bir tabir bu. Ve bundan sonra sadece dini müzik yapacağını, işte eski şarkılarını artık çalmayacağını, daha doğrusu onları revize edeceğini ve dolayısıyla şu anki bakışıyla, dine dönük bakışıyla yeniden yorumlayacağını, ancak öyle kataloğuna tekrar tracklist'lerine, setlist'lerine öyle gireceğini açıklamıştı. Ve Sunday Service adında da bir konser dizisine başladı. Konserleri bedava aslında. Hani böyle 1000-2000 kişiye bedava gidiyor. Biraz da böyle 1000-2000 kişi de sanırım bir brunch için 50 dolar veriyor bu event'e. Ona da brunchella falan demişler. Ama orada verilen brunch'ta verilen kahvaltının görüntüsü Fyre Festival'ı oldukça anımsatıyor. Fyre Festival'da herhalde hatırlarsınız. Hatırlamıyorsanız Çekme Kaset'in YouTube sayfasına gidin. Oralarda onunla ilgili belgesel üzerine kritiğim vardı. Zaten iki tane belgesel çekilmişti. Ondan sonra hikayeyi bilmiyorsanız da hem o videoyu hem o belgeselleri izleyin derim. Biraz onu anımsatan bir durum var. Ama performans anlamında da tatmin edici bir performans olduğu da söyleniyor. Çünkü sahnesiz, ışıksız, dev ekransız. Hani böyle bir gospel şarkıcılarının ortasında Kanye çıkıyor. Dolayısıyla ben işte gerçekten işte o kiliselerin Sunday servisleri olur ya, işte pazar ayinleri mi demek lazım falan. Dolayısıyla bir dini bir tarafı da olan performanslar sunuyor Kanye West. Peki bu noktada Kanye West'in müziğini artık nasıl yorumlamalıyız? Şimdi Jesus is King albümünü hani sıfır, hatta sıfır beklentiyle dinledim desem yeridir diyecektim. Sıfır değil, sıfırın altı beklentiyle dinledim. Çünkü hani kötü olacağına inancım tamdı. Şöyle diyordum, hatta onunla ilgili bir tweet atmıştım. Hani Bob Dylan'ın Hristiyan döneminden çok daha kötü olacağına eminim, ki Bob Dylan'ın Hristiyan dönemi de bayağı kötüdür. Bob Dylan da 80'lerde arka arkaya böyle hani bir 3-4 yıl kendini dine verip dini müzikler, dini şarkılar yapmıştım. 3 tane de albüm vardır. Slow Train Coming, A Shot of Love ve Saved. Slow Train Coming iyimsi biraz. Diğerleri hani olsa da olur, olmasa da olur kıvamında. Fakat bir sanatçının yolculuğu sonuçta. Daha sonra Dylan tamamen hani dini olarak dinden tamamen koptu mu bilmiyoruz. Muhtemelen kopmamıştır ama müzikal anlamda tekrar müziğini tırnak içinde sekülerleştirdi. Ama Kanye West burada çok daha radikal bir adım attı. İşte bahsettiğim gibi bundan sonra işte eski şarkılarımı söylemeyeceğim. Ancak o şarkıları hani yeni hallerine çevirerek performanslarımda kullanacağım demesi, Jesus is King albümünü yaparken çalıştığı müzisyenleri böyle bir dolu kural getirmesi, yok evlilik öncesi seksi falan yasaklaması, ya da yasaklamamış da hani böyle hani bu yönde öğütlerde, tavsiyelerde bulunmuş falan filan, böyle yaklaşımları. Diğer taraftan kendisinin son birkaç yıldır Trump'a verdiği destek, sürekli Make America Great Again şapkalarıyla dolaşması falan filan derken epey bayağı sağ cenaha yaklaşmış durumda Kanye West. Bu da enteresan bir açı katıyor. Şimdi Kanye'nin 2000'lerdeki en dikkate değer müzisyenlerden bir tanesi olduğunu kabul ediyorum. Yani kendisinin çok da sevdiğim albümleri de vardı. Fakat hani 2010 ilk 2000'lerin ilk 10 yılında ne kadar önemli bir müzisyense, onlarda da, onlu yıllarda da hani bütün legacy'sini, bütün mirasını paramparça etti diyebiliriz. Yani bu sadece inanma inanma meselesi değil, ama işte tabii ki bu Trump şeyi, diğer taraftan sürekli ego patlamaları, yaptığı çıkışlar, iddiaları falan filan. Kanye iyi bayağı hani nasıl denir, biraz ciddiye alması zor bir figür haline getirdi. Ha, şunu söylemem gerekiyor. Kanye her zaman böyle egosu çok yüksek bir adamdı. Daha ta hani college dropout zamanlarında ya da 808 Heartbreak, daha böyle çok parlamadı. Late Registration, hatta sanırım Late Registration'da 50 Cent ile aynı hafta albümünü yayınladı ve o sırada şeydi, kim daha çok satacak falan. 50 Cent aslında daha büyük bir yıldızdı ama Kanye biraz sürpriz şekilde onu da geçmişti. o dönem için. Ve Rolling Stone'a verdiği açıklamada şey diyordu. Rap müzik işte siyah bravadolu, yani siyah maçolu diye çevirebiliriz. Bense bir rockstarım, gezegendeki en büyük rockstar benim falan filan gibi açıklamalarla kendisini sadece hip hop'la değil, türler üstü konumlandırmaya çalışıyordu. Sonraki dönemlerde onu aslında haklı çıkarttı. Çünkü sadece hip hop dinleyenlerin dinlediği bir isim değildi Kanye West. Daha geniş kitlelere gerçekten hitap etmeyi başardı. Ama yakın zamanda yaptığı açıklamalara bakarsanız, yakın zamanda artık ben gelmiş geçmiş en büyük sanatçıyım. İşte hatta Yeezus albümde I Am A God falan filan da vardı. Hani onlara neyse, hani onlar sanatsal ifade diyelim de, işte gelmiş geçmiş en önemli sanatçı olarak kendisini konumlandırması falan filan, daha doğrusu öyle olduğunu iddia etmesi çıtayı yükseltti. Ama 2010'daki My Beautiful Twisted Dark, My Beautiful Dark Twisted Fantasy'den bu yana da bir başyapıt üretmiyor. Bir 10 yılı başyapıtsız kapatmış olduk Kanye. Ben Yeezus'u da beğenmiştim. Ama Yeezus'tan beri enerjisi bayağı düşen, hani elektriği oldukça düşen bir müzisyene dönüştü bence. O parlak işte yeteneğini, o kıvılcımını kaybetmiş diye düşünüyordum. Bu albüm üzerinde bu yüzden beklentim sıfırın altındaydı ve buna göre biraz beklediğimden iyi çıktı diyebilirim. En azından albümün enerjisi, elektriği güzel ve hani işte gospel kullanımı, geçmişte de bazı örnekleri vardı. Jesus Walks ya da hani biraz soul'a gönderme yapan işte Bound to falan filana yakın duran bazı parçalar var. Hani zaten kısa bir albüm, 27 dakikalık bir albüm. Böyle genel olarak ben hani enerjisini beğendim, ruhunu beğendim. Sözlerine çok fazla takılabilirsiniz ya da takılmayabilirsiniz. Bu diğer taraftan katılabilirsiniz ya da katılmayabilirsiniz ama en azından Yeezus'tan bu yana ilk defa böyle bir içinde bir nefesi olan, bir hayatı olan bir Kanye West albümü olduğunu düşünüyorum. Ye zaten tam bir faciaydı. Kids Ghost'u hadi kenara koyabiliriz. Life of Pablo'da büyük ölçüde çok depresif, çok hani şey bir albümdü. Yani yine o hırstan uzak bir albümdü ki kendisi aslında çok büyük bir albüm yaptığını düşünüyordu. Albümdeki bu iyi parçalar da vardı açıkçası. O hani depresifliğiyle de tavlayabilen, depresifliğinden de bir üretkenlik çıkarabilen parçaları vardı. Yok değildi ama yine de totalde ben Life of Pablo'yu bir başarısızlık olarak görüyorum. İşte 2013'ten beri sayarsanız da Kanye West gibi bir sanatçı için 6 yılda çıkarttı. İlk iyi albüm de demeyeceğim. Çok hani iyinin sınırlarında dolaşıyor bence Jesus is King ama en azından bir müzikal anlamda bir hırsı, bir ruhu, bir enerjisi var bu albümün. O anlamda hoşuma gitti. Ama Kanye West'in ilk başta bir producer olarak başladığını hatırlarsanız geldiği nokta biraz üzücü çünkü artık şarkıları hani böyle fikirle tamam yani sadece böyle sayıklama arasında kalıyor gibi. Aslında geçmişte çok yaratıcı, çok büyük fikirlerle işler yapan işte o 808 Heart and Heartbreak'i ya da işte Twisted Fantasy falan filan üreten beynin artık burada olmadığını düşünmek tuhaf geliyor. Yani şarkıları biraz böyle bunlar şarkıdan ziyade eskiz gibi sanki. Demo dinliyor gibiyiz. Bu anlamda yetersiz ve ama Life of Pablo'yu da Ye'yi de düşünürsek artık Kanye West biraz böyle çalışıyor galiba ve bunun da yeterli olduğunu düşünüyor. Ha yeterli mi? Değil. Ama hani fanı olan ya da benim gibi hala kendisine dair ilgi çekici bir şeyler arayan insanlar için en azından dinlenebilir bir iş yaptığını söyleyebilirim Jesus is King'in. Ama bu serüvenin sonu nereye bağlanacak? Kanye West'in dini kayıtları nereye kadar gidecek? Bundan sonrası için kendisinden bir şey beklemek gerekiyor mu? Ya da Kanye West'i artık ciddiye almayı bırakmalı mıyız? Bunlardan çok emin değilim. Yine de dediğim gibi bazı işte Fallout God gibi birkaç tane böyle dinlenebilecek iyi parçası var açıkçası. Ki dediğim gibi ben çok çok daha kötüsünü beklediğim için bir noktada tatmin oldum diyebilirim. Yine de öyle geri döneceğim bir albüm olur mu? Çok zannetmiyorum herhalde işte ama çıta düşüktü öyle söyleyeyim şimdi. Şimdi oradan biraz televizyon dünyasına dönelim. Televizyon dünyasında Ekim sonunda Amazon Prime bu yılın önemli projelerinden bir tanesi olarak çıkarttı. Modern Love'ı yayınladı. Amazon Prime ile Netflix arasındaki sanki en büyük fark bu gibi. Bunu da aslında daha uzun süredir her iki tarafı da takip eden yazıhanedeki yazılarında belki okumuş olabileceğiniz arkadaşım Fikret Özer yapmıştı. İyi bir tespit olduğunu düşünüyorum. Netflix biraz daha içeriği boca ediyor. Daha fazla içerik var. Amazon Prime'da daha az özel içerik var. Fakat onların ortalama kalitesi daha yüksek. Netflix'e her telden hani iyi, kötü, vasat, boş, hoş falan filan her şeyi bulabiliyorsunuz. Tabii ki bu yüzden onların hani turnover'ı da çok yüksek oluyor. Çok böyle başlıyor, bitiyor, yayından kaldırılıyor falan filan. Amazon dizileri biraz daha nokta atışı olabiliyor. Yani çıkardıkları toplam kalitedeki işleri daha iyi buluyorum diyebilirim ben de. Doğru bir tespit bu. Dolayısıyla bu işte bu senenin sonunun işte büyük gördükleri projelerinden bir tanesi Modern Love'dı. Modern Love'ı önce New York Times'a haftalık çıkan bir seri olarak başladığını hatırlatalım. Çeşitli insanların, yazarların ya da bazen hani anonim olarak gönderen kişilerin modern aşk tırnak içinde öykülerini anlattığı bir köşeydi bu. Kısa denemeler, öyküler bir yanıyla tabii edebi bir lezzeti taşıyan ama bir yanıyla da o insanlardaki hepimizde var olan o gözetleme duygusunu da başka insanların hayatlarını, başka insanların nasıl aşklar yaşadıklarını, nasıl ilişkiler yaşadıklarını merak edişimizi kaşıyan bir seriydi. Fırsat buldukça da okuyordum açıkçası ben denk geldikçe. Başarılıydı. İşte oradan uyarlanmış bir dizi serisinden bahsediyoruz. Dizinin arkasındaki projenin 8 bölümlük dizi ve çoğunu sanırım 5'ini ya da 6'sını yazıp yöneten isim John Carney. Kendisini Sing Street ve Once filmlerinden tanıyabilirsiniz. Ama arada birkaç bölümü yöneten isimlerde sürprizler var. Bir tanesi de Emmy Rossum. Kendisini zaten Shameless'tan bilirsiniz. Bir tanesi de Sharon Horgan. Bir önceki çekme kaset bölümünde bahsettiğim Catastrophe'nin iki oyuncusu ve iki yazarından bir tanesi Sharon Horgan. Burada da iyi bir bölümü yazıp çekmiş. Tina Fey ve John Slattery'nin olduğu bölüm. Dolayısıyla en parlak bölümlerden bir tanesi. Tamamını bitirmedim açıkçası. Biraz birbirlerinden farklı episodlardan oluşuyor. Yani hikayeler birbirlerinden bağımsız. Bu anlamda biraz Netflix dizisi Easy'yi anımsatıyor ama Easy'de şey vardır. Bilmiyorum ne kadar izlediniz ama oradaki hikayeler birbirleriyle belli noktalarda kesişiyor. Burada ise hani kesişme yok birbirlerinden bağımsız olarak ayakta duran 8 tane hikayeden bahsediyoruz. Dolayısıyla daha iyileri var, daha kötüleri var. Birbirlerinden daha farklı yerleri kapatan hani aşka dair ya da sadece ilişkilere dair farklı noktaları, farklı delikleri kapatan hikayeler var diyebiliriz. Çünkü bir ilk bölümde New York'ta yalnız yaşayan bir kadının apartmandaki kapıcısıyla ilişkisi ama buradaki bir işte aşk ilişkisinden bahsetmiyorum yani hani iletişimi üzerine kurulu. Ama biraz böyle hepsi bir araya geldiğinde sanki Love Actually'yi çağrıştıracakmış gibi hani bir Hallmark işi ya da hani insanlarda işte duygusallık uyandıracak bir Noel filmiymiş gibi bir hisle başlıyor dizinin ilk bölümünün bu olması. İkinci bölümde Dev Patel ve Catherine Keener birbirlerine geçmişteki Tabii ki onların canlandırdıkları karakterler birbirlerindeki geçmişlerindeki aşkları anlatıyor. Biraz mesela o da daha çiğ bir romantizme sahip ama yine de iyi yanları var. Daha sonra Anne Hathaway'in başrolünde olduğu bölümle dizi başka bir seviyeye çıkıyor diyebiliriz. Çünkü oradan itibaren aslında biraz daha hani Modern Love isminin hakkını vermeye başlıyor bence. Orada bir manik depresif karakterin aşk ilişkileri hatta bazı profesyonel hayatına dair ilişkileri de tanımlamaya çalışması, onları kurmaya çalışması üzerine hani cesur ve oldukça da iyi oynanmış. Yani Hathaway'in performansı oldukça çarpıcı. Bir bölümle karşı karşıyayız. Dördüncü bölümde yine bahsettiğim Tina Fey ve John Slattery'nin oynadığı bölüm. Orada da bir evlilik hikayesi söz konusu. Dolayısıyla bütün aile, işte platonik aşk, yalnızlık, kişisel meseleler falan filan derken aslında pek çok işte romantik aşk, yaşanmamış aşk falan filan gibi pek çok kutuyu dolduruyor. Bu anlamda dizinin bazı bölümleri hani gerçek anlamda modern romance kısmına uyuyor mu bu tartışılır bence ama yine de tatmin edici bir dizi olduğunu düşünüyorum. Eğer bu anlattıklarım size şey geldiyse hani ilgi çekici geldiyse öneririm. Ama yine az önce referansını yaptım. Netflix'teki Easy'yi de önermek isterim bu noktada. Joe Swanberg'in ki kendisi Amerikan sinemasının, Mumblecore sinemasının çok özel yönetmenlerinden bir tanesiydi. Greta Gerwig ile beraber çektiği, yani ortak yazıp, oynayıp yönettikleri Nights and Weekends çok özel, değerli bir filmdir. Greta Gerwig oradan sonra aldı yürüdü. Joe Swanberg biraz daha belki gölgede kaldı. Hani yine meraklısının iyi bildiği bir yönetmen. İyi filmler çekti hep zaten festivallerde. Özellikle İstanbul'da hemen her filmiyle konuk ettiğimiz bir yönetmendi İstanbul'da da. Kendisinin Easy'si de bu anlamda biraz daha modern romance hikayeleri anlatıyor. Hani Modern Love'ı izledikten sonra bir tık eli yükseltmek isterseniz onu da tavsiye ederim yeri gelmişken. Bir başka dizi tavsiyesi de yani muhtemelen aslında çoğunuzun da haberdar oldu ama yine de bahsetmem gerektiğini düşündüğüm bir dizi Silicon Valley 6. ve son sezonuyla ekranlara döndü. Düşünüyorum da 2000'li yılların bence en iyi 3 komedi dizisinden bir tanesi Amerikan televizyonlarında hani komedi komedi. Parks and Recreation ve The Good Place'i düşünüyorum. Ve yanlarına Silicon Valley'i yazıyorum. Eğer unuttuğum varsa bilemiyorum ama hani bir saattir kafamda tartıyordum da herhalde yok bence yani. Silicon Valley izlemediyseniz biraz yine HBO'nun klasiklerinden Entourage'ın işte yazılımlısı olarak değerlendirilebilir. Tabii ki bu çok basit bir ifade oldu ama hani bir grup adamın işte tutunmaya çalışması yazılım dünyasında işte Silikon Vadisi'nde adı üzerinde tutunmaya çalışmasını anlatıyor. Ama aynı zamanda yine Entourage'da yapıldığı gibi gerçekle kurmacı biraz iç içe giriyor. Ama işte kurmacı olanlar da gerçek figürlere gönderme yapıyor. Mesela işte Matt Ross'un canlandırdığı pardon Gavin Belson karakteri Steve Jobs'ı bayağı çağrıştırıyor. İşte bir şekilde tırnak içinde yırtmaya çalışan bir grup yazılımcı. Aslında sadece tek amaçları yırtmak değil çünkü bir idealist bir fikirleri var orada hani onu gerçekleştirmek üzere hani Silikon Vadisi'ndeki kurtlar sofrasına oturuyorlar ve yıllar bununla geçiyor. Ama aynı zamanda bahsettiğim gibi hem real günümüz teknoloji dünyasına dair bazı işte göndermeleri olsun, işte karakterlerin çatışmaları falan filan olsun oldukça iyi bir komedi dizisiydi ve son sezonuyla da ekranlara döndü. Hiç başlamadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Dizinin gelişen yıllarını başladıktan sonra ünlenen bazı figürleri oldu. İşte Kumail Nanjiani gibi. Sanırım 4. sezondan sonra Me Too hareketi sırasında kendisiyle ilgili bazı nahoş iddiaların ortaya atıldığı T.J. Miller'ın diziden ayrılması açıkçası biraz kan kaybettirdi. Bunu da söylemek gerekiyor. Yine bahsettiğim Matros oyunculuğu dışında yazarlığı ve yönetmenliğiyle de parladı. 2016'daki harika Captain Fantastic filminin aslında yazar ve yönetmeni. Dolayısıyla çok hani parlak da bir sinemacı. Benim çok beğendiğim bir filmdir. Ve dediğim gibi bahsettim. Hem oyunculukları hem çıkarttıkları karakterleriyle oldukça ilk 3-4 sezonu özellikle bayağı zımba gibi giden iyi bir komediydi. İyi bitireceklerini de tahmin ediyorum. Mike Judge zaten Amerikan TV ve mizah dünyasının önemli figürlerinden bir tanesi. Office Space'i herkes bilir zaten ve Silicon Valley'de kendisinin reputasyonuna yakışır güzel bir işti. Güzel bir sezonla veda edeceğini umuyoruz. Kapanışa doğru da bir kısaca şeyden bahsetmek isterim. Sıcağı sıcağına izlediğim Dolemite Is My Name, Eddie Murphy'nin başrolünde oynadığı bir Netflix yapımı. Tam bu yılın sonları geldi ve artık Netflix'e dair çok fazla şey konuşacağız. Çünkü Netflix'in ödül heveslisi yapımları yavaş yavaş geliyor. The Irishman bu hafta gösterime girdi aslında Kuzey Amerika'da. Kısıtlı bir sayıda gösterime giriyor. Ama işte hani perdede izlemek isteyenler yine izleyebilecek. Ay sonunda da Netflix ekranlarında izlenebilecek. Zaten Martin Scorsese'in çok uzun zamandır beklenen işte Robert De Niro'lu, Al Pacino'lu, Joe Pesci'li olağanüstü filmi. Yani şimdiden hani olağanüstü beklentiyle anlamında karşıladığımız film anlamında. İşte Marriage Story gelecek. Steven Soderbergh'in Laundromat'i geldi. Çok parlak olmasa da. Fernando Meirelles'in The New Pope'u geldi. Ve işte Dolemite Is My Name de bir şekilde arzı endam etti. 1970'ler sonunda, 70'lerde diyelim, siyah sinemanın önemli figürlerinden Dolemite. Daha doğrusu aslında siyah kültürün önemli isimlerinden bir tanesi Dolemite'ın sinema hevesi üzerine bir film bu. Hani ilk başta onun bir yırtma hikayesi olarak başlarken daha sonra sinemaya evriliyor ve bir yandan Ed Wood ya da The Disaster Artist tadında bir filme evriliyor. Oldukça keyifli, eğlenceli bir film. Yani feel good kategorisinde değerlendirilebilir. Aynı zamanda hem küçük rollerde çok önemli figürler var. İşte Snoop Dogg gibi, Chris Rock gibi. Hem de ana kadrosu oldukça sağlam. Wesley Snipes beklenmedik derecede iyi bir performansı var. Eddie Murphy çok iyi oynamış ve muhtemelen bu ikisi de Altın Küre'de komedi dalında aday olacaklardır. Filmin en büyük şeyi o olacaktır. Eddie Murphy'ye Oscar'a kadar gitmesi çok kolay görünmüyor ama kendisinin hani sonuçta bir şeyi var, sempatisi vardır ama bu sene erkek oyuncu kategorisi çok çok yoğun gelecek gibi görünüyor. Dolayısıyla Eddie Murphy'nin o Oscar'a nefesi yetmeyebilir ama Altın Küre'de mutlaka adaylığı olacaktır. Yani orada bir sıkıntı olmaz. Film işte kostüm dalında da mutlaka kendini bir yerlere atar. 70'ler kostümlerini hakkıyla veren oldukça stilize bir işçilik var orada. Renkleri kullanımı falan filan derken hakkı verilmiş orada her şeyin. İşte Craig Robinson olsun. Burgess olsun. Keegan Michael Key olsun. Oldukça hani günümüz Amerikan sinemasının parlayan siyah aktörlerin sürüklediği oldukça başarılı bir kastı var. İyi bir vakit geçirmek için iyi bir işte pazar akşamı ya da böyle bir hafta içi akşamı şöyle birazcık kafanızı çok da yormadan izleyeyim dediğiniz böyle iyice tatlı vakit geçirelim de tadımız kaçmasın dediğiniz bir arada izleyebileceğiniz güzel bir 2 saatlik film olmuş. Dolemite Is My Name. Son olarak da Joker'dan bahsedeyim istiyorum ama hem yaşasın bazı filmlerde olsun hem Türkiye'de ve uluslararası medyada bol bol konuşuldu. Ben de biraz geç izleyebildim açıkçası ama yine de böyle 2 sentimi ortaya bırakmış olayım kendisine dair. Sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Beğendim, gayet beğendim Joker'i. bu senenin iyi filmlerinden bir tanesi olarak hani ilk konumda falan yer bulacaktır diye düşünüyorum. Hani Joaquin Phoenix'in oyunculuğu zaten beklendiği gibi iyi. Todd Phillips de filmi iyi sürüklemiş. Hep konuşulduğu gibi filmi bir çizgi roman uyarlamasından ziyade işte Martin Scorsese'ye oldukça öykünerek, 1970'lerdeki filmlerini öykünerek kurgulamış ve bir hani mümkün olduğu kadar çok aşırı derinleşemese de bir karaktere dair geri planına dair bir karakterin tırnak için nasıl delirdim hikayesini bence hakkıyla vermiş. Pek çok kişi bazı eleştirilerde kolaya kaçtığını düşünse de hani hem ailevi hem işte ilişkileri hem psikolojik olarak zaten arka plan hani o sinirsel hormonal bir mental olarak bir arka planının varlığı aynı zamanda bir de sosyal olarak da ve sınıfsal olarak da her şeyin en azından bir yerli yerine oturuyor olması bana etkileyici geldi. Pek çok kişi sadece Joker'in delirmesini eğer izlemediyseniz spoiler sayılmayacak şekilde atlamaya çalışacağım. Ailevi sebeplere bağlasa da aslında bu kadar basit geçmiyor bence. Film pek çok faktörü ortaya koyuyor ve hani sebebi de budur demiyor. Ben bunu hani kuvvetli buldum en azından. Çünkü genelde Amerikan sinemasında biraz kestirmeci hikayeler sevilir. İşte bu böyle olmasaydı böyle de olmazdı sevilir. Bence çoğu onu o şekilde okuyan eleştirmen de biraz filme haksızlık etmiş oluyor. Zira Arthur'un Joker'e dönüşümünü böyle atlamadan ve hani geçmişindeki de parçaları birer birer yerine oturarak vermesi bana etkileyici geldi. Ve film pek çok anlamda da bence politik anlamda oldukça hassas davranmış. Yani böyle yanlış yorumlanmamak için. Çünkü pek çok eleştirmen de bu filmin işte bu bir sınıf çatışması ya da bir beyaz yalnız erkek ayaklanması yaratır mı falan filan korkusuyla okuduğunu düşünüyordu. Böyle bir kapı açabileceğini düşünüyordu. Bence Todd Phillips ki kendisi politically correct'e çok karşı olduğunu açıklasa da hani yanlış anlaşılmam adına çok çok hassas davranmış. Bence dengeleri oldukça gözetmiş. Hatta biraz gözettiğini fazla belli edene kadar hani gözetmiş. O kadar vurgulamış bu hikayeyi. Ama büyük ölçüde tatmin oldum. Hem bahsettiğim gibi farklı kayıt podcastlerinden yaşasın bazı filmlerin bölümünü dinlemenizi öneririm. Hem de geçtiğimiz hafta içerisinde Altyazı Sinema Dergisi'nin de bir kendi aralarındaki WhatsApp tartışmalarını birazcık editleyerek sitede paylaştıkları bir hali var. Hani bir yuvarlak masa toplantısı şeklinde filmi tartışmışlar. O da oldukça hoşuma gitti. Hani birbiriyle çok zıt görüşler var. Hani bir iki cepheye ayrılıyor gibi ama biraz daha tabii ki bu film muhteşem siz anlamamışsınız ya da işte bu film berbat değil ama biraz nüansları da olan grilerin de olduğu çok tabii ki hani derginin kalitesi de ortada ama filmin de hakkını veren bir tartışma olmuş bence. Bu tip şeyler bana çok değerli geliyor günümüzde. Hani insanların hep Çekmeköse'de çok sık bahsettiğim hikayelerden bir tanesi bu. Sanat eserlerini tartışması. Yani bu filmin iyi olup olmamasından daha değerli olan bence yarattığı tartışma ortamı. Hani Joker gibi bir filmin bu imkanı sunuyor olması bana değerli geliyor. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama ortada konuşmaya değer. Hani düzgün bir iş var. Bu benim sevdiğim bir şey ve hani sinemayı sevmenin ötesine ya da sanatı sevmenin ötesine sanata saygı duymakla alakalı biraz. Ben hani böyle filmlerin en azından sanata saygı duyduğunu ve tartışılmaya değer, konuşulmaya değer, üzerine kafa yorulmaya değer bir şey olarak ortaya çıktığını düşünüp değer veriyorum. Daha değerli geliyor bana açıkçası böylesi. Umarım keyif almışsınızdır. Biraz sinema konuştuk, girişte müzik konuştuk, biraz ortasında da diziler, miziler derken bir yarım saati bulduk yine. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrar yeni çekme kasetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben Çetin Cem Yılmaz. Hepinize iyi haftalar, iyi günler. Görüşmek üzere.